Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 14.50'yi gösterene kadar birlikte olacağız. Ekonomi gündemi programında duymak istediğiniz konuları ya da bizimle paylaşmak istediklerinizi çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri TürkiyeninSesiRadyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarımız 19 metre 15.350 kHz Avrupa, 25 metre 11.925 kHz Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan, 19 metre 15.480 kHz Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası üzerinden dinleyebilirsiniz. Türkiye'de son yıllarda sosyal yardımlar konusunda yaşanan değişim ve dönüşümü konuşacağız. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde araştırma görevlisi Ülkü İstiklal Ortakay'a hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Değerli hocam, son 15 yıla baktığımızda sosyal yardımların hem miktarlarındaki artıştan hem de kapsadığı kesimler açısından geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Sahip olduğumuz milli gelirin toplumun tüm kesimleriyle paylaşılması konusunda hangi alanlarda sosyal yardımlar var? Hepsine çok detaylı bir şekilde ele alacağız ama öncesinde sosyal yardımların gerekliliği ve önemi konusuna dair görüşlerinizi almak isteriz.
Evet, şimdi sosyal yardımlar açıkçası yani genelde sosyal yardım denilince yoksulluk akla gelir ama bazı ülkelerde işte yoksullukla mücadelede sosyal yardımlar önemli araçlardan biri haline gelirken bazı ülkelerde özellikle gelişmiş ülkelerde, zengin ülkelerde yoksulluktan bahsedilmez. Yani daha sosyal devletten bahsedilir ya da yoksulluktan refah devletlerine ya da sosyal refah devletlerine geçişte de hani sosyal refah devletin gerekli olarak sosyal yardımlardan mesela bahsedilir. Daha çok yardımdan bahsedilir ya da toplumun çok geniş kesimini kapsayan dezavantajları kesimleri işte, kapsayan dolayısıyla daha yüksek miktarlardaki bir sosyal yardımlardan bahsedilir ve bu sosyal yardımlardan bahsedilirken ya da hani sosyal devletin ya da sosyal refah devletin bir aracı olarak kullanılırken tabii belli amaçlar için yani belki nihai olarak sosyal yardımlar yoksulu azaltıyor, refah devletine geçişte ya da sosyal refah devletin gerekli olarak belki bahsedebiliriz ama esas olarak da tabii bu sosyal yardımlara ihtiyacı olanların temel ihtiyaçlarının karşılandığının da yani sonuç olarak da belki dolaylı olarak bir husus ortaya çıkıyor. Yine bu diyelim sosyal yardımlar verilirken aslında yani fırsatta erişimde de bir şekilde bir adalet sağlanıyor ya da işte eğitime, sağlığa erişimden bahsedilirken aslında bir taraftan hani yoksulluğu azaltan sosyal devletin ya da refah devletin bir gerekli olarak belli fırsatlar verdiğimizde o fırsatlarla ne yapıyor? Bir yani sosyal yardıma ihtiyacı olanlar dolaylı olarak ya da doğrudan birçok ihtiyacının karşılanması, kapasitenin geliştirilmesi hani yoksullukla mücadele başta olmak üzere bu sosyal refah devletine de sosyal refah devletinin gerekli olan diyelim belli ihtiyaçların ya da bu fırsatlar erişim karşılandığında belli ihtiyaçlar da karşılanmış olacak. Tabii en önemlisi de yani hem fırsatlara erişim sağlandığında temel ihtiyaçlar karşılandığında diyelim eğitime erişim sağlandığında aslında yoksulların kapasitesinin genişlediği ya da işte hani işte sosyal yardımlarla ilgili genelde ne söylenir? İşte balık tutmayı öğretmek, yani sürekli balık vermek gibi belki algılanabilir ama kapasite geliştiğinde, kazanımlar elde ettiğinde aslında bir anda yani kendi ihtiyacını kendisinin karşıladığı ya da işte eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında ya da erişim sağlandığında yoksulluğun işte bir jenerasyondan diğer jenerasyona aktarılmasını önlemesi açısından da bu anlamda bir kazanım elde ediyor ve hatta son yıllarda genelde mesela yoksulluktan bahsedilirken ya da yoksulluk tanımlarken parasal bir bakış açısı var. İşte diyelim 2500 kalori ihtiyacını karşılaması gerekli olan bir parasal kaynağa ihtiyaç var ya da bu mesela günlük diyelim belli bir işte TL ya da dolar ise bu karşılığında sanki insanlar yoksul olmayabilir ama son dönemlerdeki bu yoksulluğa daha geniş çerçevede bakma, yani fırsatlar, erişim, temel ihtiyaçların karşılanması ya da işte kapasitenin genişlemesini göz önünde bulundurduğumuzda yalnız parasal olarak yoksulluk ölçülmüyor. Yoksulluk daha farklı göstergelerle, kriterlerle ölçülmeye başlanıyor. Dolayısıyla bu kriterlerle açıklanan yoksulluğu diyelim yaptığımızda, yani mücadele ettiğimizde eğitimle, kapasite genişlemesiyle, işte fırsatlara erişim sağlanmasıyla bir anlamda ne oluyor? Yani hani daha geniş anlamda bir yoksullukla mücadeleden diyelim bahsediyoruz ve son yıllarda Türkiye'de bir taraftan diyelim yoksullukla mücadelede verilen sosyal yardımların diyelim miktarı artıyor. Diğer taraftan da farklı kesimlerin kapsayıcılığı dolayısıyla çok daha farklı dezavantajlı kesimlere ulaşma imkanı var. Aslında Türkiye'de bir de yani hem şu andaki toplam sosyal yardım miktarını göz önünde bulundurduğumuzda kişi başı olarak hesapladığımızda halen yani 400 TL'nin altında kişi başı bir sosyal yardım miktarından bahsediyoruz. Yani
İstenilen seviyeye ulaşamadık.
Evet, aslında hani yüksek belki bir bütçeden bahsediyoruz. İşte geçen yılın bütçesi 43 milyar TL. Fakat sosyal yardımlardan yararlanan toplam nüfusu göz önünde bulundurduğumuzda, yani bunun kişi başı olarak hesapladığımızda 400 TL'nin altında olması, hani o büyük yüksek bütçenin karşılığında işte kişi bazlı hesapladığımızda çok düşük bir rakam olduğunu da görebiliyoruz. Yani o anlamda
parasal desteği de artırmak gerekiyor.
Parasal desteği tabii hani bu sonuçta bütçe imkanlarıyla da ilgili daha diyelim yani bu konuda, bu alanda yani geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda çok hani miktar düşük olduğu için hani toplam büyüklük olarak belki yüksek gözükebilir ama hani kişi başı verilen sosyal yardım miktarının halen çok böyle hani yüksek olmadığını da söyleyebiliriz.
Evet.
Yani bu anlamda hani sosyal yardımlarla ilgili, çünkü aşama aşama bakacak olsa Türkiye belki işte Avrupa Birliği ülkelerinin verdiği sosyal yardım kadar yardım vermiyor ya da işte sosyal refah devletlerinin örneği olan İskandinavya ülkeleri kadar belki yardım vermiyor ama yani diğer diyelim o düşük gelirli ekonomileri, orta gelir sınıfında yer alan ülkelerden de daha yüksek miktarlarda sosyal yardım verdiğini görüyoruz ya da göstergeler açısından baktığımızda işte Dünya Bankası'nın kullandığı göstergeler var, işte 1 dolar 2.15 4.30 hani o gösterge, yoksulluk göstergelerine baktığımızda yani işte 1 doların altında fert başı kimsenin olmaması bu anlamda önemli. Yani 4.30 doların altındaki fert sayısında çok %1 ile %2 arasında. Dolayısıyla hani o anlamda da önemli bir yol alındığını gösteriyor. Dolayısıyla hani biz artık yoksullukla mücadeleden öte, yani hani eskiden çok kullanılırdı işte yoksullukla mücadele, çünkü bir yoksul kesim vardı. Yoksullukla mücadeleden ziyade hani bu bir tık sonrasına da götürmek gerekiyor. Yani yoksulluktan diyelim sosyal devlete ya da yoksulluktan sosyal refah devletine geçişi de artık yani artan diyelim kişi başı gelir ya da gayri safi milli hasılaya bağlı olarak yani bunu konuşmak gerekiyor, dile getirmek gerekiyor. Tabii bu yalnız dile getirmekle ilgili değil. Yani hani gayri safi milli hasılanın bu ekonomik büyümenin kişi başı gelirin artışına bağlı olarak da yapmak lazım. Ya da ortaya çıkan gayri safi milli hasıla kişi başı geliri de yoksul yanlısı düşünmek gerekiyor. Yani daha çok yani ortaya çıkan bir gelir varsa, bir hasıla varsa bunda en çok işte yoksulların yararlandırılmasını sağlamak gerekiyor. Yani yoksul yanlısı büyüme dediğimiz bu ya da hem bu sosyal yardım olabilir hem işte sektör olarak diyelim yoksullar en çok nerede çalışıyorsa ya da hangi hizmetleri alıyorsa ya da işte belli gıda ürünlerini alıyorsa hani o sektörlerin desteklenmesi bu anlamda dolaylı bile olsa yani ortaya çıkan hasıladan en yüksek miktarlarda yoksulların alması gerekir. Diğer taraftan sosyal yardımlar belki hani biz diyelim hani bu sosyal yardımlarda yeniyiz. Hani çünkü yoksul sosyal yardım diyoruz, sosyal harcama diyoruz, işte yoksulluktan sosyal devlet ya da refah devletine geçişten bahsediyoruz. Bu şeyin de değişmesi gerekiyor yani hani
kavramların da değişmesi lazım.
Sosyal yardımların mesela hani verilme şeklinin ya da sosyal yardım sisteminin belki değişmesi gerekiyor. Çünkü şu andaki biz sistemde ne yapıyoruz? Diyelim yani ekonomideki diyelim iyileşme ya da ortaya çıkan hasılada sosyal dezavantaj kesimlerin yararlanması genelde bir yani prensip gibi duruyor. Dolayısıyla her kırılgan kesime ya da her dezavantajlı kesime bir tane sosyal yardım kalemi açtığımızda belki şu anda işte 43 ya da 43 tane sosyal yardım var. Daha önce mesela 15 yıl önce bu 4 taneydi. 4 tane. Yani 4 taneden 43'e. Yarın hani dezavantajlı kesimlerin sayısını diyelim arttırdığımızda belki bu 50 olur, 60 olur ama hani 50-60 tane sosyal yardımı yönetmek gerçekten çok zor. Yani dünyada bu kadar şey sosyal yardım
çeşitlendirme kadar belki yok. Bir kalem
ortak bir kalem tabii yani belki hani toplu bir bakmak gerekiyor ya da yani bir isimlendirme yapmak lazım, bir araya getirmek lazım. Hem yönetilebilir anlamında yani bunları diyelim birleştirmek gerekiyor. Diğer taraftan da yani diyelim sosyal devlet ya da sosyal refah devlet anlayışında yani bir kırılgan diyelim kesim oluşuyor ve bu diyelim başvuruyor dolayısıyla bir sosyal yardımı alıyor. Bu algıyı da kırmak gerekiyor. Yani bir diyelim yeni bir sistem geldiğinde hani başvurunun başvuru esasına değil de zaten ihtiyacı olanın devlet tarafı o sosyal devlet dediğimiz ya yani refah devletinin zaten onu görmesi dolayısıyla hani o ihtiyacın doğduğunu bilerek kendisinin devreye girecek
çünkü
olması.
Çünkü temelinde insan var ve hak temelli
İnsan ve
odaklı bir yaklaşım
ve sosyal refah devleti var. Yani sosyal refah devletinde bu anlamda da yani hani o sosyal yardım sistemi talep bazlı değil, arz bazlı bir sosyal yardım sistemiyle yeni işte gelecek ya da düşünülen ya da planlanan o sosyal refah devletinin de yani işlemesi adına da bu sosyal yardım sistemini herhalde değiştirmek gerekiyor.
Evet, geçen aylarda konuşmuştuk değerli hocam. Ekim ayında Aile, evet, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sosyal yardım çalıştayı düzenlenmişti. Doğru. Ve çok önemli başlıklara, evet, değinilmişti. Onlardan birkaçını da sıralamıştık. Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sosyal yardım istihdam bağlantısı, yeni yaklaşımlar, doğru, bağlamında öne çıkan başlıklar
aslında hani o şeyler hani az önce size bahsettik, bu hem temel ihtiyaçların diyelim karşılanması anlamda hem fırsatlara erişim, kapasite yani bunlar tabii az önce bahsettiğiniz Yani sosyal yardım, sosyal refah devletin bir yanı, bir yani sonucu olarak bu yardımların verilmesi gerekiyor. Diğer taraftan da yani hani sürekli yani sosyal yardım alanların bu sistem içerisinde kalması amaçlanmıyor. Sosyal yardım verirsiniz, o kırılganlıkları azaldığında ya da işte sosyal yardıma ihtiyaç bulunmadığında da bu kesimlerin işte İslam'a katılmasını teşvik etmek lazım. Yani öyle bir sistem olması gerekiyor. Diğer taraftan bu hani kaynaklar sonuçta sosyal yardım, yani bütçeden karşılanan kaynaklar olduğu için sürekli olarak da yani artan, çünkü sosyal devlet, sosyal refah devletin bir şey sonucu olarak da yani daha verilecek yardım miktarları da artacağı için ya da farklı kesimleri de ya da çok geniş kesim belki kapsayacağı için yeni kaynaklara da ihtiyaç var. Yani hani bu yeni kaynakları tamam hani devlet kendi bütçe kaynakları içerisinde belki karşılıyor ama yani alternatif farklı kaynakları da bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Ya da işte mükerrerliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani bizde hep şey vardır, işte bir bakanlık vardır muhatap, ama diğer taraftan da belediyelerde yani belki aynı kesim hani mükerrerliğe neden olabilecek şekilde birçok kaynağın dağıtıldığını da görüyoruz. Yani diğer taraftan diyelim STK'lar vardır, işte vakıflar vardır. Yani birçok mükerrerliğin ortada olduğu bir durum, birçok durumda olabilir. O yüzden hem bu kaynakların etkin diyelim dağıtılması gerekir. Diğer taraftan da farklı kaynaklar bularak, yani alternatif kaynaklar bularak bu sosyal refah devletine geçiş ya da hani geçildiyse de bunun bir de sürekli olması gerekiyor. Çünkü diyelim orada bir hak temelli sosyal yardım sisteminden bahsettiğimizde yani insanlar onu bir hak olarak görmeye başlıyor. Sizin yani onu almanız hem siyasi anlamda problem hem de sosyal refah devletinin hani yani ilkelerine ter. Çünkü yani o hak elde ettiğinde o hakkın da belli şartlarda onun devam ettirilmesi de aslında finansal kaynakların da sürekliliğiyle de birebir ilgili.
Evet, 2020 yılı bütçesinde de en fazla pay alacak kamu idaresini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikinci sırada takip
etti. Tabii orada şey var, yani eskiden Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı diyelim ayrı olduğu için yani belki şey olarak da farklıydı yani bütçe sıralaması ama şimdi iki bakanlığı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birleşmesi dolayısıyla orada diyelim SGK var, işte Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü var. Yani şeyi düşündüğümüzde vakıfları içerdiğimizde hani birçok ağırlıklı olarak yani hizmet ve yardımların bu bakanlık içerisinde bulunması, SGK'nın burada olması kurumlar genelde yani para veren kurumlar olduğu için hani harcama yapan kurumlar olduğu için bu anlamda da hani bütçe içerisinde de önemli bir bakanlık olduğunu görebiliyoruz.
Evet. Yoksullukla mücadele adanında 17 yıla baktığımızda, geçtiğimiz 17 yıla hem niteliğinin hem de niceliğinin geliştiğini görüyoruz. 4 tür sosyal yardım varken 2002 yılında, şimdi günümüzde artık 43 farklı türde sosyal yardımdan bahsediyoruz. Bunları biraz tanıyabilir miyiz? Türkiye'de hangi sosyal yardımlar var? Hülya Hanım, sizden dinleyelim.
Şimdi öncelikle dediğiniz gibi Türkiye yaptığı sosyal yardımlarla, ilerlettiği sistemiyle orta insani seviyede bir sosyal hizmet sunarken artık yüksek insani seviyeye geçmiş durumdadır. Bunlardan da başlıklar altında sosyal yardımlar 5 temel başlıktan bahsedebiliriz. Aile yardımları, eğitim yardımları, sağlık yardımları, özel ihtiyaca yönelik yardımlar, yaşlı ve engellilere yönelik yardımlardan bahsedebiliriz. Aile yardımları kapsamında gıda yardımları, barınma yardımları, sosyal konut projeleri, yakacak yardımları, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, öksüz ve yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımları, doğum yardımları ve yine ihtiyaç sahiplerine elektrik tüketim desteği şeklinde yardımlar sunulmaktadır. Bu yardımları, aile yardımlarının temel olarak değerlendirdiğimizde genel olarak hane bazlı yardımlardır ve hanelerin temel ihtiyaçlarını, işte gıda olsun, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlar düşünülmüştür. Bunun dışında eğitim yardımlarına geldiğimizde bildiğiniz üzere işte ücretsiz kitap dağıtımları olmakta. Yine eğitim kapsamında çocuğun okula göndermeyen ailelere teşvik amaçlı işte şartlı nakit transferleri gerçekleşmektedir. Bu yardımlar sağlık yardımlarında da geçerlidir. Şartlı yardımlar, nakit transferleri. Yine engellilere ve yaşlılara yönelik işte evde bakım yardımları, yaşlılık engellilik aylığı gibi yardımlar vardır. Sağlık yardımlarında da genel sağlık sigortası, işte prim ödemeleri gibi doğum yardımları, bazı kronik hastalıkların tedavileri gibi yardımlar karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışı yani bunlara ek olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Yani sosyal dışlanma olayından bahsetmek istiyorum. Yoksulluk bazında yoksul kişiler kendi temel ihtiyaçlarını karşılamanın dışında bir de sosyal dışlanma yaşamaktadırlar. Bu sosyal dışlanmayı da en aza indirmek sosyal yardımların amaçlarından bir tanesi olmalıdır. Bunun da en önemli ayaklarından bir tanesi istihdam bazlı sosyal yardımlardır. İstihdam teşvik edecek. Türkiye'de de istihdam teşvik edecek yardımlar, buna yönelik projeler oldukça geliştirilmiştir. Fakat bunun artırılması gerekmektedir. Bu anlamda işte kamu hizmetlerine erişimden hocamız bahsetmişti. Eğitime, sağlığa, herkesin yani birçok kişinin erişebilmesi, buna yönelik yardımların yapılması. Bir de istihdam yardımları ile ilgili kişilerin yani sosyal yardımdan mahrum kalacağız düşüncesiyle istihdama girmemeleri için istihdam edildikten sonra da bir süre o sosyal yardımın devamlılığı gibi unsurlar gerekmektedir.
Kayıt dışılığı da önlemek adına bu tür çalışmaları evet. da yapmak lazım.
Şimdi sosyal yardımların bu işte hani hak temelli ihtiyaca yönelik yapılmasında da ASTEP uzmanlarından yardım alınabilir. ASTEP uzmanları şu an sınırlı sayıdadır. Hani bunun daha fazla artırılması ve sahada işte aileleri tanıyan, ihtiyaçları bilen uzmanların varlığıyla ve aynı zamanda bütünleşik yardım sistemimiz var. Bu bütünleşik yardım sisteminde aslında zaten ihtiyaç sahiplerinin hemen hemen bütün bilgileri var. Hangi kurumlardan ne yardım aldıkları, ne almadıkları, ne ihtiyaçlarının olduklarını. Bu sistem aracılığıyla da yani bu yardımların geliştirilebileceği durumlar var.
Aslında bütün bunlar da sosyal yardım artı döneminin en önemli unsurlarından birisi değil mi? Aile, evet. sosyal destek programı uzmanları, Tabii. bütünleşik aile sistemleri gibi. Belki aradan sonra da bu konuyu biraz daha detaylandırabiliriz Tamam. isterseniz. Şimdi bir araya gidelim, söyleşimize kısa bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekonomi gündemi kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımızla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Ülkü İstiklal Ortak Hayal'le birlikteyiz. İnsan odaklı yeni sosyal yardım artı döneminden söz ediyoruz değerli hocam. Bu dönem ne demek acaba, biraz açıklar mısınız? Nasıl bir katkı sağlayacak sosyal yardımlara?
Evet, şimdi artı dönem aslında yani hep konuştuğumuz ama gerçekten hani bir sistem değişikliği. Yani bir taraftan sosyal yardımlarda şu anda talep bazlı bir şey var, bir yöntem var. Yani başvurduğunuzda yardım alırsınız, başvurmadığınızda yardım alamazsınız. Ama yani yeni dönemde, bu artı dönem dediğimiz şeyde aslında talep bazdan arz barize geç. Yani hani o sosyal yardım sistemi ya da işte sosyal refah devleti, yani onu nasıl tanımladığımıza bağlı olarak devletin doğrudan ya da işte devletin belli işte yardımları, hizmeti arz ettiği, talep olmadan arz ettiği bir sistemden bahsediyor. Bu da tabii kolay değil. Yani hani kimin yardıma ihtiyacı olduğu, kimin hak ettiği, işte belli kriterlerin olması gerekiyor. Evrensel kuralların olması gerekiyor. İşte erişebilirlik olması gerekiyor. İşte verilere diyelim erişimin sağlanması gerekiyor. Ama diğer taraftan da bu kişisel verilerin korunması gerekiyor. Bu anlamda bir sisteme ihtiyaç var açıkçası. Yani herkesin diyelim verilerin görüldüğü, işte kimin hangi yardıma ne zaman ihtiyaç duyduğu ya da bir kırılganlık olduğunda aniden bunun tespit edildiği bir veri sisteminin olması gerekiyor. Aksi halde hani kim nasıl bilecek yani kimine şeye ihtiyacı oldu. Ama diğer taraftan da sahada, az önce Ülkü'nün de bahsetti, bu sosyal çalışmacıların, işte ASTEP, aile sosyal destek uzmanlarının sahada olması gerekiyor ve bunların da sayısının yüksek olması gerekiyor. Yani hani hem her mahallede diyelim bir ya da iki tane diyelim uzman olduğunda, yani o özellikle yoksulların yaşadığı mahallelerde yani birebir bir takip, hı hı, olması da gerekiyor. Yani bir sosyal
hane ziyaretleri
gerçekleştiğinde, aslında diyelim sosyal yardım için gidildiğinde, sosyal yardıma ihtiyaç olduğunu diyelim tespite gittiğinde, başka ihtiyaçların olduğunda bir şekilde orada işte gözlemleyebilir ya da işte başka bir hizmete ihtiyacın olduğunda görebilir. Dolayısıyla hani sosyal yardım ve hizmetin de birbirine rakip olmadığı, birbirini tamamladığı ya da oradaki o uzmanın bunu işte ilgili yerlere rapor ettiği, ilettiği ve dolayısıyla hani hızlı bir şekilde bu konuda hani adımların diyelim atıldığı bir sistemden bahsediyoruz ve bu gerçekleştiğinde aslında bir tarafta aslında hani şeyden de bahsediyoruz, yani bunun gerçekleşmesi bir idari kapasitenin de güçlendiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir veri tabanı olacak ama diğer taraftan personel anlamda da bir yani idari kapasitenin genişlediği ya da zenginleştiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu tabii yani kolay bir şey değil. Yani hani belki Türkiye bu sistemi belki şu anda halen işte talep bazlı bir sistem ama yani bu dinamiklerle ya da bu eksenlerle ya da belki bir sonraki aşamada, hani az önce bahsettik ya işte 43 tane yardım var, yani belki de bu tek bir yardım sistemi içerisinde işte arz bazlı bir sistem ve onu destekleyen, onu gerçekleştiren hani sahadaki bu uzmanlarla çok daha farklı bir sisteme bu şekilde de geçilmiş olacaktır. Yani bu tek bir yardıma ya da diyelim işte buna birçok ülkede asgari gelir desteği diyorlar. Yani bu asgari gelir desteğine geçmek, şu anda 43 tane yardım alan kesimlerin bu yardımı almayacağı anlamına da gelmiyor. Belki daha yüksek miktarda da alabilir. Çünkü bu diyelim tek sisteme geçildiğinde ya da tek bir yardım sistemi olduğunda o mükerrerliğin azaltılması, işte belediyelerin sistem içerisine dahil olması, belki işte birçok kamu kurumu var mesela, onlar sisteme dahil değil, yani işte Kızılay, Afat, hani bunu da diyelim sisteme dahil ettiğimizde o mükerrerlerin azalması, asgari gelir desteği, yani herkesin belli bir miktarda asgari gelir desteğine geliri alması zorunlu diyelim getirildiğinde yeni sistemde, kişi başı 400 lira değildi, belki iki katı daha yüksek miktarlarda bir gelire sahip olacağı bir belki bir sistemden bahsetmiş olacak. Ama bu da dediğimiz gibi hani zamanla ya da milli gelirin bir artışına da bağlı olarak, çünkü yani Türkiye bir yani sosyal yardımlarda bir değişim dönüşüm gerçekleşti. İşte bu değişim ve dönüşümün gerçekleştirilmesi de burada buraya aktarılan kaynakların sürdürülebilirliğine de birebir ilgili. Çünkü
hocam burada ekonominin sizi.
Evet, ekonomi iyileşmesi ya da kişi başı gelirin artması, bu buraya kaynak aktarılması bize toplumda da şey olmaması, yani yani rahatsızlık oluşturmaması gerekir. Yani yalnız sanki işte yani bir gelirin büyük bir kısmının yoksul kesimlere aktarıldı. Dolayısıyla hani orada bir haksızlık yapıldı ya da çalışmayanların ödüllendirildiği bir algısında bu anlamda da oluşmaması
adına da
evet yani bunda yaşamak gerekiyor.
Yani sadece bir şey eklemek istiyorum. Mesela dünyadaki bazı ülke örneklerinde sadece bu devlet kapasitesinden değil, STK'larla devlet işbirliği arasında STK'ların sahip olduğu ciddi fonlar oluyor mesela. Onların da yardımları özellikle Türkiye'de çok düzensiz, sistemsiz ve hani tam anlamıyla kayıt altına alınamadığı için belki STK'lar da sisteme dahil edilerek bu dünyadaki başarılı örnekler incelenip buradan da bir finansman kaynağı desteğe alınabilir daha doğrusu.
Ama işte STK'larla ilgili şimdi kamu diyelim kendi kurumlarını sisteme dahil edebilir ya da işte belediyeler, şu anda belediyelerin bir kısmı sistemde gözükebiliyor. Yani bir vakıf sosyal yardım verdiğinde hangi belediyelerin ne verdiğinde bir görebiliyor ama tüm belediyeler belki daha sisteme dahil olmadığı için hepsini görmeyebilirler. Fakat yani kişisel veriler çok önemli bir sorun olduğu için özellikle STK'ların hani bu kişisel verileri nasıl kullanacağı ya da işte hani belli bir hukuk kuralları içerisinde bunu kullanıp kullanmayacağı konusu hep tartışmalı konu. Çünkü zaten sosyal yardımlar konusu hassas bir konu ve bir de bu verilerin kullanılması konusundaki soru işaretleri ya da sıkıntılar, problemler hani bu konuda.
Belki yasal zemini oturtmak.
Yasal zemini var aslında. Yani hani verilerin kullanılması konusunda yasal zemin var. Ama işte STK'lar bunu nasıl hani bu şeylere, şartlara nasıl riayet ederler ya da nasıl sorun olduğunda bunun varacağı yer konusunda da gerçekten hani kolay değil. Çünkü sonuçta kişisel verileri kullanarak yani sosyal yardımlara ihtiyaç olup olmadığını belirliyorsunuz ve burada mal varlığıyla ilgili, kişisel verileriyle, ailesiyle ilgili, eğitimiyle ilgili, hani birçok kullandığı diyelim o kriterlere baktığımızda tüketimiyle ilgili, işte aldığı hizmetlerle ilgili, yediği işte birçok verinin olması, burada da gerçekten dikkatli olmak gerekiyor ve bu altyapı anlamında da aslında hani Türkiye yani işte idari kapasite diyoruz. Gerçekten şu anda işte diyelim tüm vakıflarda yani binin üzerinde yardımlaşma dayanışma vakfı var ve bu vakıflarda yani altyapı anlamında, veri anlamında ya da kullandıkları kriterler anlamında çok hani dünyanın birçok ülkesiyle karşılaştırmayacak gerçekten veri şeyimiz var. Yani bir sistemimiz var ve bir veri sistemi var. Bu veriyi iyi kullandığımızda bu alanda da önemli bir hani karar vericiler açısından önemli bir yol gösterici de olacağını düşünüyoruz. Tabii bizde şu andaki mevcut sistem bir de tabii yani diyelim 43 tane sosyal yardım grubu var ve bu sosyal yardım grubu da yani işte tanımlanıyor diyelim az önce bahsettiler.
5 ana başlık altında.
Evet yani birçok ve gruplandırılıyor ve bir kesimi işaretliyor diyor işte ŞNT diyor. İşte okula gidecek kız çocuklarını işaretliyor diyor. İşte eşi vefat etmiş olanlar dediğimizde zaten hani hedef kitle belli. Dolayısıyla bir nevi de aslında şartlı yardım gibi. Böyle olunca hani şu anda yönetmek belki kolay ama hani bunların sayısının artması sonra yönetilebilirliği konusunda şey olabilir yani diyelim sıkıntı olabilir ya da sayısı arttığında ya da hani hem yönetilme anlamda hem herkes için farklı bir sosyal yardımı grubu oluşturmak belki zor, ama şey olarak da hani işte herkese sosyal yardım veriliyor. Dolayısıyla sosyal yardım verdiğiniz işte kesimler, kişiler, fertler çalışmıyor algısı da yanlış. Çünkü zaten şartta veriliyor. Yani %74'üne sanki 75'ine yakın kısmı bu. Belki daha da şimdi fazla. Yani zaten çalışamayacak durumdaki kişiler olduğu için çalışabilecek kişilerin aldığı sosyal yardım miktarları az ya da toplam verilen sosyal yardımlar, yardım alanlar içerisinde çalışanların sayısı az olduğu için yani orada yani sosyal yardım alanlar çalışmıyor. Dolayısıyla hani bunlar sosyal yardımlar tembelliğe itiyor. Dolayısıyla sosyal yardım alanlar sürekli hani yardım almak zorundalarmış gibi, devlet sanki sosyal yardım vermek zorundaymış gibi bir algı da bu anlamda da çok hani şey değil. Yani orada haklı bir gerekçe değil. Evet, evet. Yani çünkü zaten şartı veriliyor. Hani o sosyal yardımların verilme şekli genel olarak şartı olduğu için yani hem kişi başı sosyal yardımların miktarı zaten az. Diğer taraftan da şartı verildiği için zaten çoğu da zaten çalışamayacak kesim olduğu için o anlamda yeni dönemde yani bu kapsamı genişlediğinde belki hani bu tür tartışmalar olabilir. O yüzden de hani bu kapsamı genişlettiğimizde ya da sosyal yardım miktarlarını arttırdığımızda ya da işte sistemi değiştirdiğimizde daha herhalde farklı araçlar, farklı yollar, metotlar kullanarak o tartışmaların bir şekilde de önü alınmış olur.
Buyurun değerli hocam, sizin de sosyal yardım istihdam bağlantısı konusundaki görüşlerinizi alalım.
Evet. Şimdi istihdam yoksulluğun önüne geçmede sosyal yardımların da sürdürülebilirliğinde, yine yoksullukla mücadelede sürdürülebilirlikte önemli bir adımdır. Bu aslında biraz kademeli bir süreç. İnsanlar işte belli bir yoksulluk döngüsünden geliyorlar. Zaten eşit şartlarda eğitim almamış olarak geliyorlar ve eşit şartlarda istihdam ortamına gelmiyorlar. O yüzden bu biraz da geri beslemeyle, dediğim gibi eğitim, sağlık hizmetlerine bunların erişimleri sağlandığında ve sosyal yardımların istihdam bağlantısı güçlendiğinde, İşte istihdam şartlı sosyal yardımlar ve benzeri ya da aile bireylerine yönelik onların yani iş gücüne yönelik eğitimlerinin artırılması gibi sosyal yardımlar da söz konusu olmalıdır. Sadece hani maddi olarak değil, belki de bir belli bir eğitim yardımı. Gerçi İşkur'la bunun ciddi projeler var, fakat bunların artırılması ve toplumun daha büyük bir kesimine yaygınlaştırılması gerekiyor.
Ya da belki o ilk şeylerde genelde yani diyelim işini kaybettiğinde sosyal yardıma diyelim hani ihtiyaç duyduğunda yani o şey dönemi, işte kırılganlığın geçiş arttığı dönem, geçiş döneminde diyelim sosyal yardım diyelim hani verilmesi gerekiyor ve bunu devam ettirmek gerekiyor. İşte iş buluncaya kadar. Çünkü hani bir sosyal yardım olmayınca iş bulma imkanı da olmayabilir. Ya da işte iş arama konusunda imkanı olmayabilir. Yani o dönemde gerçekten o desteğin sağlanması gerekir ki hani iş bulma konusunda bir motivasyonu olsun. Yani bazen yani şey kırılabiliyor. Yani işte motivasyonu kırılabiliyor. Yani iş başvurusu yapmayabilir, ama hani o desteği aldığında ya da diyelim işini kaybettiğinde yani o alanda iş bulmada zorlandığında, eğitim verildiğinde, diyelim staj yaptırıldığında ya da yeni bir işe girme konusunda belki nitelikler aranacak ve o nitelikler kazandırıldığında tekrar yani o sosyal yardımlarla desteklendiğinde kurumlar, İşkur ya diğer ilgili kurumlarda sonra tekrar iş hayatına dönebiliyor. O anlamda o aldığı yardım gerçekten onu hani hem istihdama teşvik etmiş olacaktır hem de sosyal yardım alanlar grubu içerisinde de çok fazla kalmamış olacaktır. Yani hani patinaj dönemi vardır ya da işte o kırılganlık dönemlerinde hani o sürenin daha da kısaltmasına da önemli ölçüde katkı yapmış olacaktır.
Süreci ve biraz daha kolaylaştıracaktır.
Kolaylaştırmış olacaktır. Tabii bir de sosyal, belki kısa dönemde sosyal yardım alır ama yani o kısa dönemde aldığı sosyal yardımlarla hem diyelim sosyal yardım alanlar içerisinde yer almayacaktır orta uzun dönemde, hem de verilecek sosyal yardım miktarı belki, yani çünkü çalışma imkanı varsa, esas çalışma imkanı olmayan kişilere bu sosyal yardımların verilmesi gerekiyor. O yüzden diyoruz yani bizim sosyal yardımlar genelde koşullu yardım gibi. Çünkü ağırlıklı olarak çalışamayacak, yani çalışabilecek kesimin çok fazla hani orada kalmasını da teşvik ettirmemek gerekir. Ya da işte desteği kısa sürede verip hani o bölgeden bir şekilde de çıkması gerekir. Ve yani bu da kaynakların etkin dağılımı açısından da önemli. Ve bir de tabii hep söylüyoruz yani bu sosyal yardım alanlar, yani çünkü hani belli bir koşulla alıyor ya da işte kriterlere göre alıyor, yani hak ettiği için diyelim sosyal yardımı alıyor. Yani uzun süre orada kaldığında, çalışacak durumdayken diyelim çalışmayıp sosyal yardım aldığında, bu sefer sosyal yardım politikalarına karşı da birçok soru işaretleri oluşmaya başlıyor. Yani hani o da yani özellikle sosyal yardımların miktarını arttırmada ya da farklı kesimlerin kapsayıcılığı ile ilgili diyelim politikalar geliştirildiğinde de toplum tarafından da bunun desteklenmesi gerekiyor. Ya da diyelim hani belli seçim dönemlerinde sosyal yardımlar konusunda genelde çok şey vardı, hani
çok fazla vaat görüyoruz.
Vaat vardır. Evet, yani hani bu vaatlerin yani hem realize olmaz, hem toplum kesimi tarafından kabul edilmesi ya da bu vaatleri veren siyasi partilerin oy alması da yani buradaki sosyal yardımların toplum tarafından kabul edilmesi gerekir. Çünkü sonuçta bu kaynağı sahibi kim? Herkes. Yani hani o sosyal yardımları verdiğinizde bütçeden gideceği için aslında herkesin kaynağından da bir kaynak
azalması da gerekiyor. Yani çünkü bir hak sonuçta.
Çünkü hak, herkesin hakkı var. Yani o kaynağın adil bir şekilde ya da hak eden kişilere ya da işte objektif kurallara göre bunun dağıtılması gerekiyor. Bu anlamda toplumda yani son yıllarda hani dağıtılan sosyal yardımlarla ilgili aslında çok şey yok. Yani hani bazen bu tartışmalar oluyor ama yani toplumdaki diyelim refah seviyesi arttıkça, gelir arttıkça sosyal yardımlara verilen, ayrılan kaynaklar artsa bile, zaten artıyor. Bu çok fazla hani şey olmuyor. Yani insanları rahatsız etmiyor ya da toplumu rahatsız etmiyor. Çünkü yani öbür taraftaki insanlar diyelim yoksul olmayan kesimlerin kazancı çok daha fazla olabiliyor. Yani siz o kaynağı diyelim yoksullara aktardığınızda çok hani soru işareti olmayabilir ya da eleştiri almayabilir. Ama bir de tabii dediğimiz gibi yani bunu hak eden kesimlere ya da işte belli objektif kurallara göre ya da işte hedef kitleniz neyse, kapsadığınız kesim ne kadar hani toplum tarafından yani işte evet bu sosyal yardım alması gerekir denilen kesime bu kaynakları verdiğinizde bu alanlara daha çok kaynak ayrılabilir. Yani orada soru işareti olmaz ama hak etmeyen ya da işte hak etmeyen birilerin diyelim aldığını, yani diyelim hissedilirse ya da işte adil bir şekilde bu yardımların dağıtılmadığı konusunda soru işaretleri varsa, bu da çok hani kabul edilebilecek bir şey değil. Ya da sosyal yardım arttırıldığında, bütçede sosyal yardımların milli gelirin payı arttırıldığında, burada sosyal anlamda, siyasi anlamda, politik anlamda da tartışmalar bu anlamda da devam edebilir, artabilir hatta. Hatta mesela işte diyelim göçmenler konusunda, Suriyeliler konusunda verilen kaynaklar konusundaki soru işaretleri ya da işte orada çok kaynak ayrıldı. Dolayısıyla hani diyelim ekonomi iyi olduğunda gözükmez ama diyelim ekonomi kötü olduğunda, büyüme oranları düştüğünde soru işaretleri oluşabiliyor. İnsanlar soru işaretlerini arttırabilir. Neden? Hani çünkü yani sonuçta ülkenin kaynağı, bu kaynağında adil ya da işte hak eden ya da işte objektif kurallara göre de bunun dağıtılmasını genelde yani isterler.
Yoksulluk azalsa bile günümüzde sosyal yardımlar artarak devam etmeli ama, değil mi? Buradan bunu çıkartabiliriz.
Aslında o şu, yani hani yoksulluk azaldı, hem sosyal devletin bir gerekliliği olarak artı gayri safi milli hasıla arttıkça yani daha çok, yani diyelim 400 lira değil de işte 500, 600 lira, 700 lira dağıtılabilir. Yani hani o sosyal refah devletine geçişe bağlı olarak yoksulluk azalsa bile sosyal yardım miktarları bu anlamda artabilir. Hatta farklı kesimleri diyelim işte kapsarsınız ya da bu daha çok farklı sosyal kesimlerin sosyal yardım alması konusunda ki şeyler, motivasyonlar artabilir.
Bir de zaten şey oluyor, gittikçe yani ekonomik büyüme arttıkça, ülkenin kalkınması arttıkça ihtiyaçlar da aslında biraz farklılaşarak ihtiyaçlar da artırıyor. Mesela önceden bilgisayar erişimi ya da internet erişimi atıyorum zorunlu bir ihtiyaç değilken artık biraz özellikle okul çağındaki çocuklar için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Yani kalkınma arttıkça sosyal yardımlar artmalı ki çünkü artan ihtiyaçlara da cevap verebilsin. Bu anlamda yani yine bir sosyal yardım unsuru olarak hani sadece maddi yardımların dışında sosyal alanların fiziksel şartlarının uygunluğunun artırılması da çok önemli. İşte belki mahallelerde kurulacak işte belediyeler bünyesinde kurulan merkezler, bunlara erişimin sağlanması, bunlara erişimin artırılması yine bir sosyal yardım bağlamında değerlendirilebilir.
Efendim bugün de ekonomi gündeminin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Ülkü İstiklal Ortakaya'ydı. Önümüzdeki hafta ekonomi gündeminde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.